Sevgili Muhabir İlmez, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Uzun süre beraber aynı ortamda çalıştık.
Çalıştık, evet.
Ama hiç ekrana beraber çıkmamıştık.
Yok, çıkmadık evet, ama çok dertleştik, çok konuştuk
evet.
Birlikte, fakat ekrana çıkmadık, doğru.
Doğru. Çok karşı, yani ben çok büyük saygı ve sevgi duyuyorum.
Ben de aynı şekilde.
Ve çok teşekkür ederim çok geldiğin için. Çok çünkü çıkmıyorsun hiçbir yere. Az çok az çıkıyorsun daha doğrusu.
Ne demek, estağfurullah.
Bir video cast çekiyoruz. İlk önce deprem ve mimari diye bir bölüm çektik. Şimdi deprem ve ekonomi diye bir program çekelim istedim. Tabii aklıma direkt ilk sen geldin. Birkaç yerde dinledim, yazılarını da okudum. Ne kadardır bize maliyeti bu işin? Ne kadar olacak? Oradan başlayalım. Ve nasıl planlamamız gerekiyor? Yani çok geniş bir soru biliyorum ama bir yerinden girelim. Sonra bakalım nereye alacağız.
Memnuniyetle. Farklı hesaplar var.
Hı.
Mesela ilk JP Morgan yaptı galiba hesabı. Onlar böyle bir 45 milyar dolar civarında bir hesap yaptı. Ama hesapta neyi aldığına göre değişiyor.
Ha.
Yani onlar sadece konutları aldılar mesela. Hı. Konutların yanında iş yerleri var, istihdam kaybı var, milli gelir kaybı var, artı altyapı var. Bütün altyapının yeniden kurulması gerekiyor. Hepsi gitti çünkü. Yani binaların, yapılacak binaların altyapısı olduğu gibi, bağlantıları olduğu gibi
tabii.
Bu kentlerin altyapısı da gitti. Çoğu yerde yollar gitti, köprüler gitti.
Bir zararı öngöremiyoruz. Yani oradaki tarım arazilerine ne kadar zarar verdi.
Onun için yani yapılan çeşitli hesaplar var. Bu hesaplar böyle 40 milyarla hatta 35 milyar dolarla 150 milyar dolar arasında değişiyor. Neyi kattığına göre değişiyor. Bu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı var. Eski bir devlet planlamanın karşılığı gibi. Onların yaptığı en son hesapta 103 milyar dolarlık bir hesap çıktı.
Kayıp.
Kabaca 100 milyar dolar diyelim. Yani kabaca görünen o. 100 milyar dolarlık bir kayıplar gibi görünüyor.
Kabaca kelimesinin altını herhalde kalın yani kalın çizmek lazım.
Şöyle bir şey var tabii, bu kabaca derken şunu söylüyorum. Mesela 18.86'lık bir kur alınıyor.
Hı-hı.
Şimdi kur değişirse, yukarı giderse maliyet düşebilir dolar bazında düşünürsek eğer olayı. Orada mesela ortalama 450 dolar 8500 lira gibi bir metrekare birim maliyeti esas alınıyor ki o Çevre Bakanlığı'nın ilan ettiği maliyet. Bu da değişecek.
Evet.
Çünkü bu kadar büyük talep olduğu zaman o fiyatlar artacak. Dolayısıyla bunları da dikkate alırsak kabaca lafını kullanmak doğru. Onun için hani 100 milyarla başlar da 150'ye kadar gidebilir. Onu hesaplaması
zor. Bir de tabii herhalde hani hesaplayamayacağımız değerler var. Yani mesela orada bir künefe ustasını kaybetmiş olmak
çok,
eşi yerine konamayacak bir şey.
Ciddi,
yani mühendisler var. Genç geleceği, yani çocuklar var,
çok
iyi öğrenciler var, çok iyi sporcular, çok iyi sanatçılar var. Yani bunları
yerine koymak mümkün değil. Milyarlarca dolar versen koymak mümkün değil. Artı bir de tabii oranın yarattığı bir travma var.
Tabii.
Yani burada şimdi hayatı kurtulan birçok insan tabii var. Bunlardan çocuklar var, gençler var. Bunların yetişmesi boyunca birçok psikolojik sıkıntıları olabilir. Yani bunları kattığımız zaman o kabaca lafı orada çok iyi oturuyor. Çok yerinde bir tanım diye düşünüyorum.
Peki şimdi ilk olarak şu hep tartışılır. Hani sana yetki verirse ilk ne yaparsın falan gibi. Bunu sormayacağım çünkü ekonomi öyle bir şey değil, değil mi? Yani çok fazla bilinmezin olduğu ya da ayarın olduğu, ayar düğmesinin
şimdi,
çok fazla olduğu.
Bugün geldiğimiz noktada
bir şey
biraz daha bilinir halde.
Çünkü şey, fişi çekilmiş yerler var. Prize
yani,
atmak lazım.
Evet.
Daha
yani
temel
çünkü
durum
çok yanlış şeyler uygulandığı için bunların doğrularına döndüğün zaman birçok yer düzelecek
doğal olarak. Peki şöyle, şunu merak ediyorum. Kısa, orta, uzun, uzun, orta, kısa. İlk planlamayı nereden yapmak lazım? Yani kısa dönem planlama, orta mı, yoksa önce bir uzun dönemli planlama yapıp sonra kısayı, ortayı ona göre mi?
Bence o daha doğru. Yani uzun vadede şöyle bakmak lazım herhalde. İktidara gelecek olan her kimse, ister iktidar devam etsin yani onu, siyasi ya, olarak.
Orada da bir değişiklik olacak galiba, değil mi? Reuters öyle bir haber sızdı.
Öyle görünüyor ama hani, yani olmayacak olsa bile varsayalım ki mevcut iktidar devam etti ya da yeni iktidar geldi. Her ikisi için de aynı sorun var şu anda bence. Oturup 5 yıllık dönemde, yani 2028'de tekrarlanacak değil mi seçim? 2028 Haziran'da herhalde yani, veya Mayıs'ında.
Zamanda olursa.
Ya olursa. O 5 yıl sonunda Türkiye'yi nerede görmek istiyoruz diye bakmamız lazım. Yani büyüme nerede olacak, enflasyon nerede olacak, demokrasi nerede olacak, insan hakları nerede olacak, hukuk nerede olacak, kadın erkek eşitliği nerede olacak gibi. Bütün bunları tanımladıktan sonra bence oradan geriye gelmek lazım.
Okay.
Yani hani böyle...
Yani ben faizi arttırdım ama hukuk aynı duruyor.
Olmaz.
Olmaz. Olmaz.
Yani o çok kısa sürede faizi, şimdi mesela faiz şu anda enflasyon, diyelim ki resmi enflasyonu alıyorum, %55. Faizde bankaların verdiği faize bakıyorum, Merkez Bankası'na değil. Bankaların verdiği faizde %30 maksimum. 25.
Ama bir tarafta da bir pimi var onun, yani koru koruma gibi bir pim olduğu için onu nereye patlayabilir?
O da ayrı bir olay. Yani normal mevduat, Türk Lirası mevduat yapsan
kurum kıpırdamadığını işte
%25 diyelim ortalama. Evet. Faiz veriliyor. Demek ki 30 puan altındayız. Hı hı. Dolayısıyla insanlar tasarruflarını bankaya yatırmayı tercih etmiyorlar. Yani Türk lirası olarak tutmayı tercih etmiyorlar.
Dolar olarak da tercih etmiyorlar.
Etmiyorlar çünkü dolara da binde bir faiz veriyorsun. Artı doları da zaten bankalar istemiyor. Onun için kur korumalıya döndürüyorlar.
Çok bölüyorum galiba ama onu açalım böyle, böyle. Mesela doları Almanya'da bankaya yatırıyorsan ya da euroyu %1 almıyorsun değil mi? Daha yüksek bir şey olsun.
Almanya falan böyle buraya yakın biraz daha yüksek ama mesela Amerikan tahviline yatırırsan işte 3-3,5 civarında faiz ya alıyorsun.
Orada da bir kötü kontrol var.
Yok yani orada şöyle var. Merkez Bankası orada da faizi enflasyondan biraz düşük tutuyor. Şimdi arttırmaya başladılar ama.
Onu
dolayısıyla orada ama Türkiye'de kopukluk yok.
Ha.
Yani 30 puan değil fark. 30 puan olduğu zaman şöyle oluyor. 100 liran var bankaya yatırdın. Yıl sonunda 130 lira alıyorsun. Ama bunun 55 lirası erimiş oluyor.
Şeyde. Belki
yani
daha fazla.
Enflasyonla. Yani resmi olarak. Gayri resmi olarak tamamı bekletmiş oluyor.
Dolayısıyla kimse paralı
almıyor. Dolayısıyla buraya yani mevduata yatıramıyorsun. Tahvil faizi de %10'lar civarında, ona da yatıramıyorsun. Ne yapacaksın burada?
Borsa.
Borsa kalıyor. Altın varsa altına gidiyorsun. Gayrimenkul araba değiştiriyor. Hmm. Türkler inanılmaz araba değiştiriyor şu an.
Ne yapsınlar?
Yani 3 yılda, 4 yılda, 5 yılda bir değiştirdiği arabayı şimdi 2 yılda bir değiştiriyor. Çünkü daha pahalanacak alamam diye.
Çünkü cebindeki para buharlaşıyor yani.
Onun için de böyle herkes ikinci, üçüncü gayri. Dolayısıyla gayrimenkul fiyatları artıyor, araba fiyatları artıyor, lüzumsuz. Onları yapamayanlar eve şampuan ve deterjan stokluyor. Bu sefer onların fiyatları artıyor.
Peki şimdi
böyle yani enflasyon insanlara harcama itiyor, harcama da enflasyon artıyor.
Peki zaten hesaplanan, istenen de biraz bu muydu acaba?
Bence bu.
Değil mi? Yani istihdamı düşürmek, işsizliği arttırmamak için. Sanki zaten hani işte faiz, sebep, enflasyon sonuç. Onun başlığı belki ama aslında öyle değil. Yani enflasyon olsun ki İstihdam olsun, millet para harcasın, piyasa hareketlensin. Zaten baştaki plan buydu galiba.
Bence de buydu. Ben hazinede çalışırken, işte o zaman daire başkanı mıydım, genel müdür yardımcısı mıydım hatırlamıyorum. Özal bir toplantı yaptı. İşte yüksek planlama kurulunu topladı. Orada bürokratlar da oluyor. Ben de gittim. Yani hazineden gidenlerle beraber. Orada planlama sordu Özal'a. Yani tercihimiz ne? Yani büyümeyi mi tercih edeceğiz? Enflasyonu mu? Çünkü ikisi birbiriyle çelişiyor. Yani büyümeyle ilgili harcamaları arttırıyorsan o zaman enflasyon kontrolden çıkıyor. Tersini yapıyorsan büyüme düşüyor. Yani onu ben hiç unutmadım. Özal dedi ki ben halka enflasyonu anlatırım, siz büyümeyi kollayın dedi. Hmm. Türk siyasetçisini
anlatamam yani.
Evet, Türk siyasetçisinin genel eğilimi budur. Her sene bizim hedefimiz enflasyonu düşürmek diye başlarlar. Öyle bir hedef yok aslında. Hmm. O biraz şeydir, laf ola beri gele. Esas hedef büyümeyi yüksek tutmak. Çünkü büyümeyi yüksek tuttuğun zaman senin dediğin gibi işsizlik nispeten düşük kalıyor. İşsizlik çok önemli. Ya mesela 2001 krizinde insanların kriz var diye ortalığa çıkmasının nedeni çok insanın işsiz kalması.
Doğru.
Şu anda işsiz yok dikkatinde.
Yok.
Yani çok büyük bir işsiz.
Orada bir kadar itirazım olacak ama
evet,
sana.
Tabii.
Şu yani yanlış anlamazsan. Hadsizlik etmek istemem ama.
Rica ederim.
Şöyle bir durum var. Bu 20 yılı, iki deprem arasında 20 yılı anlattığın yazında, makalende sonuç bölümünde şöyle bir şey söylemişsin. Bizim jenerasyonlar için doğru bu. Yani işsizlik görmedi. Aynen bu noktadayız. Ve geçmişten beri yüksek enflasyonda yaşadığı için insanlar içinde bulunan ve giderek kötüye giden ekonomik durumu bir kriz olarak görmüyorlar.
Evet.
Gibi bir sonuç. Evet, ben de öyle. Benim için de öyle, senin için de öyle. Ve fakat şöyle bir durum var. Yeni jenerasyon bunu görmedi.
Evet, yani doğru. Şu anda ve o yüzden de istemiyor zaten.
25-30 yaşındaki insanlar şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Ya diyor, ben hani uzun süre aynı ürünü belli bir paraya alıyordum. Yani araba alabiliyordum. Ev alabiliyordum. Şimdi ev kirası ödeyemez hale geldim. Dolayısıyla bizim sindirdiğimiz o kodlar, o bilgi 30 yaşındaki insanlarda yok. Ya yani onlar o krizi hissediyorlar gibi geliyor. Çünkü
ediyorlar,
ben kim tabii. genç, hangi gençle konuşursam konuşayım. Abi ben nerede oturacağım ki ev sahibim beni çıkarıyor, ev bulamıyorum diyor. Şimdi bu bir taraftan çalışıyorlar, para kazanıyorlar. Ama bir taraftan da çok ciddi bir kriz yaşıyorlar. Barınma problemi var yani.
Doğru. Ve zaten
bu mu değiştiriyor biraz işi?
Ya ama genç kuşak zaten buna itiraz ediyor. Yani onlar krizin içinde olduğumuzu kabul ediyorlar kimse konuşursan.
Tabii.
Hepsi aynı şey.
Bizim jenerasyonlar alışık. Evet,
yani biz %70-80'li enflasyonlara alışık
tabii,
dönemden geliyoruz.
Her ay maaşımız artardı bizim.
Tabii aynı.
Eşel mobil diyorlar.
Ona alışığız. İşsizlik o zaman da çok olmazdı. Yani olmaz. Öyle bir şey yok. Bir tek 2001'de oldu işsizlik yani. O dönem oldu. Onun dışında
94'teki krizde.
94'te de biraz oldu ama böyle çok vurucu bir şey olmadı. Dolayısıyla yeni kuşak, yeni jenerasyon buna itiraz ediyor. Yani krizde olduğumuzu söylediğin zaman kabul ediyor ama eski kuşak bunu anlamıyor.
Nacizane sanki şöyle bir şey düşünüyorum ben bu konuda. Bilmiyorum katılır mısın? Seçim sonuçlarını da bence anket şirketleri tahmin edemeyecekler. Tahmin edemiyorlar çünkü gençleri ölçmek çok kolay olmayabilir. Yani o alışkanlıkları yeni katılan genç nüfusu ölçmekte biraz zorlanabilirler gibi geliyor bana. Tabii ki çok iyi yapacak işini olanlar olacaktır ama biraz kafa karıştırıcı bir seçim olacak gibi.
Öyle görünüyor. Ya bu dönem galiba insanlar çok kendi görüşlerinde çok açıklamıyorlar.
Değil mi?
Yani
kararsızlık çok fazla.
Kararsızlar çok. Endişe ediyorlar. Büyük bir ihtimalle iktidara karşılar. Onu söylemek istemiyorlar. Belli bir çekinceleri
çünkü
var.
Çünkü anneleri babaları...
Yani. Ama yani bu şey seçim sonuçlarının ne olacağını öngörmek daha zor. Eskilere göre daha zor. Fakat çok net bir şey var. Büyümenin yüksek olduğu dönemlerde iktidar hep avantajlı çıkmış. Yani ben bunu geçmişten itibaren böyle makalelerim de var. Hı. İnceledim, çıkardım. Bu sefer öyle olmayacak galiba.
Ama
bu sefer,
de
bu sefer bu deprem mesela çok etkileyici bir olay.
Geçen 2021 değil mi? %11.
Evet. %11.6 mı 11.5 öyle bir şey çıktı. Ama tabii o birin şeyiydi, baz etkisiydi. Mesela bu sene öyle olmayacak.
Ne bekliyoruz bu sene?
Şöyle şimdi herkes çok karamsar deprem oldu diye. Ben tersini düşünüyorum. Çok bir kere
inşaat
çok bina yıkılacak. Evet tabii. Yani Türkiye inşaatla bir ülke olduğu için hani bu bütün şeyin içinden, kötülüğün içinden birçok inşaat doğacak. Şimdi İnşaat dediğin şey aşağı yukarı 600-650 bin konut birimi yenilenecek. Hesap öyle. Hı. Daha bir de onarılacak olanlar var.
Yeter mi kapasitesi Türkiye'nin onu yapmaya?
Bir senede zor olabilir ama yani iki sene, yani 300 binli bile yapsan çok büyük olaydır.
Gerçi onu bir şey olarak koyayım ona. Tabii bizim konumuz değil ama yani artçılar devam ederken inşaata girişmek çok iyi olmadığını
söyleniyor. Bunlar apayrı şeyler. Ya bizimle alakalı beni çok şey aşıyor. Var. Yani o konuda çok itirazı var tabii. Jeologların ve inşaat mühendislerinin çok itirazları var haklı olarak. Çok haklılar. Ona ben bir şey diyemiyorum ama bu çapta bir inşaat faaliyetine, altyapısıyla vesairesine girdiği zaman çok ciddi bir büyüme geliyor oradan. Yani Türkiye hep böyle büyüdü. Yani düşün ki şimdi bir konut biriminde, bir apartman dairesinde ortalama 150 tane sanayi ürünü kullanılıyor. Dolayısıyla bir tane konut birimi yaptığı zaman 150 sanayi şirketi çalışıyor.
Doğru.
150 sanayi üretim merkezi diyelim.
Belki bazıları... Bunu denetlemek kolay olur mu?
Çok kolay işler değil mi bunlar?
Yani şimdi Hatay'daki hastanedeki olup bitene baktığımızda...
Tabii yok. Böyle kolay işler değil. Bir yani yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı değil.
O iyice zorlaşıyor iş. Yani 2-3 civarı mı olur büyüme tahmini?
Benim tahminim 3'ü buluruz biz. Hatta 3.5'a bile gidebilir. Bazıları 1'e 1.5'a kadar indiriyor. Bazıları 4-5 olur diyor ama ben 3-3.5 civarında bir büyüme.
Seçim etkiler mi?
Olumlu etkiliyor. Çünkü çok harcama yapılıyor.
Peki yani iktidar değişirse ya da iktidar yolunu değiştirirse ki hani Reuters'e Ortodoks politikalara dönülecek gibi bir haber sızdı. Takip ediyorsun.
Ediyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama öyle Mehmet Şimşek'le olan görüşme dolayısıyla.
Ha belki ondan olur.
Oradan
olabilir.
Çıktı tahmin ediyorum.
Takip mu? Ediyorsun diyorum. Ben ediyorum ya. Sen tabii içindesin zaten.
Estağfurullah.
kusura bakma. O değiştirir mi işi?
Şöyle bir şey var. Yani seçime kadar bir kere çok yüksek bir harcama olduğu kesin. Daha bugün konuşuluyordu işte emekli doğru değil, doğru mu yanlış mı bilmiyoruz ama
7500 lira
en düşük emekli maaşı 7500 liraya çıkacak diye. Şimdi asgari ücret arttı, bu artıyor. Onun dışında harcamalar var. Depremzedelere yapılan ödemeler var. İşte aile başına, kişi başına onar, aile başına onar bin lira, yüzeye bin lira falan filan bir sürü ödeme çıkacak piyasaya. Benim gördüğüm, şimdi hatırlarsın Mehmet, geçen sene biz bütçeyi yarı yılda bitirdik.
Evet.
Yarı yılda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa oldu bu. Yani bu bir ek bütçe değil.
Hı.
Ek bütçe dediğin şey bütçe yetmez, %10 kadar arttırılır, öyle bitirirsin. Burada bütçenin %90'ını arttırdık.
Yani ama o şey de olmuş değil mi? Bütçe yapıldı, mecliste kabul edildi. Sonra bu doları patlattılar.
Sadece dolar ondan değil. O daha önceki yıllarda daha fazla patlamıştı. Sadece ondan değil. Harcamayı arttırdılar. Yani seçim havası geçen yıldan seçim beri var. Tabii müthiş harcama arttırıldı Türkiye'de. Ve bunun sonucunda biz bütçeyi yarı yılda bitirdik. Geçen yıl iki bütçe yaptık resmen. Ben bu yılda aynı şey olacağını düşünüyorum. Yani bu bütçe bizi yarı yıl götürecek. Yani seçime kadar bu bütçeyle gideceğiz. Ondan sonrası tabii daha zor.
Yani sonuçta böyle, bütçe, yani bütçeye bakılarak bu yıl bu yapılacak.
Yok, demek bir, mümkün değil.
Mümkün hayır, değil
çünkü şu haliyle bile değil. Daha buradayız biz. Ki ben şeye baktım, yani hazinenin işte Mart, Nisan, Mayıs 3 aylık finansman programına baktım. Borçlanma yok, dış borçlanma. Nasıl yürüteceğiz biz bu işi? Yani hiç dış borçlanma yapmadan, sadece iç borçlanma, vergi de yok. İlahi vergi de geldi.
%10 ekstra kurumlar
bir
vergisi.
Bir tek orada var, evet. Orada bir şey var.
Bir de vergi indirimleri var. Değil mi?
Vergi... O %10 ancak onları karşılar.
Nasıl olacak peki?
İşte onu diyorum, yani yarı yılda bitireceğiz. Ondan sonra gelen kim gelirse, ister iktidar devam etsin, ister muhalefet kazanıp gelsin elinde. Hep hani bir laf vardır ya, enkaz devraldık diye.
Hı-hı.
Bence Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük enkazı devralacak.
Cumhuriyet tarihinin.
Cumhuriyet tarihinin.
Yani öncesinin değil.
Yok, öncesinin değil. Öncesini de bilmiyoruz.
Hayır, şeyi söylüyorum, yani Cumhuriyet kurulduğunda alınan enkaz gibi bir enkaz değil herhalde.
Yok ama kadar... yani Cumhuriyet tarihinin herhalde en ciddi enkazlarından birisi gelecek. Her anlamda. Her anlamda, yani sadece ekonomi değil. Bizim bak sorunumuz, benim gördüğüm Mehmetciğim, bu şeyde 2001 krizinde Türkiye bir ekonomik kriz yaşadı.
Evet.
Yani Türkiye'de demokrasi, insan hakları, işte şu bu neyse, sosyal eğitim hiçbir zaman iyi değildi. Hiçbir zaman biz bir Avrupalı ülke gibi değildik.
Doğru. Onu özellikle söylemek lazım gençler.
Hiçbir zaman.
Bir kısım diyor ki 2000 öncesi bir cehennemdi ülke. Diğer kısmı diyor ki ya cennet gibiydi. Hayır, ikisi de değildi.
Şey yani ama Türkiye bu kadar kötü değildi.
Hı-hı.
Ne demokraside, ne insan haklarında, ne laiklikte, ne kadın erkek eşitliğinde böyle bir durumda değildik biz. Bundan daha iyiydik. Biz onları kaybettik şimdi. Orada çok geriye gittik. Yani işte medyaya bak, hapse atılmış insanlara bak, basına uygulanana bak vesaire, bunlara baktığımız zaman Türkiye inanılmaz geri gitti. Yani konu ekonomiden çıktı. Dolayısıyla hani devraldın diyelim, yeni birisi geldi devraldı bu işi. İlk gün yapman gereken işler ekonomi değil. Bunlar. Hukukun üstünlüğü gitti.
Çok bağlantılı zaten değil mi?
Tabii. Yani mesela hukukun üstünlüğü, hukukla ilgili adımları atmaya başlarsan düzeltmelere, öbür taraflarda sermaye girişi vesaire de rahatlarsın.
Peki atılır mı bu adımlar?
Bence atılması lazım. Atamazsak çok geriye gidiyoruz biz. Yani biz ortada olur. Avrupa'lı...
Valla öyle bir güç sahibi oluyorsun ki seçimi kazandığın zaman, bunun eşi benzeri tarihte yok. Yani bir,
doğru.
Çünkü yani
doğru.
Osmanlı'da dahi geçti meşrutiyet filan, yani mutlakiyet olduğu dönemde bile bir kişi de değil bütün yetki.
Yok. Yani hiç bu cumhurbaşkanlığı sisteminde yok, kadar yetki
yani
olmadı.
Yani sadrazamın
yok, böyle bir
rolü
şey
var.
Padişah'ta bile yok.
Divanın rolü var. Herkesin fikri var. Herkes tartışıyor, hatta padişah perde arkasından dinliyor ne olup ne bittiğini. Yani bu başka bir bakış açısı. Şimdi bunu ele geçiren insan kim olursa olsun, muhalefet de olsa, bunu bırakmak ister mi? Ben bunun müsebbibi olanları önce bir, bu hukuk dışındayım şu anda. Ben onu bir halledeyim, girişmek istemez mi? Benim asıl endişem o. Yani biz bir kişiyi sevdiğimiz için bütün her şeyi ona verdik. Ondan sonra ne olacağını hiç düşünmedik.
Evet.
Kendi adıma söylemiyorum. Yani o soruyu sormadık hiç. Ya bu yetki başka birisinin eline geçerse ne olur? Hiç sormadık. O yüzden ben hani iktidar değişirse bu iş değişir. Bana pek öyle gelmiyor.
Yani şöyle tabii
muhalefetin... Öyle olmayabilir anlamında söyleyeyim.
O da doğru, haklısın. Yani bunu öngöremeyiz ama muhalefetin açıkladığı bir şey var en azından. Ya belli bir süre sonra işte parlamenter sisteme döneceğiz. Güçlü, güçlendirilmiş parlamenter.
Onu da anlamadım ama.
En azından böyle bir şeyleri var.
Parlamenter
yani,
sistem parlamenter sistemdir. Güçlendirilmişini hiç duymamıştım.
Yani şöyle bir şey anladığım kadarıyla parlamentoya ağırlık verecekler. Yani,
parlamenter sistemi döneceğiz.
Evet, yani oraya ağırlık verilecek. Artık bu hani Cumhurbaşkanı belki eskisi kadar sembolik olmayacak. Ama bu kadar da etkili olmayacak. Böyle bir ikisi arasında denge
olacak. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin ne olduğunu baktınız mı? Ben bu göremedim yani o şeyde.
Yani güçlendirilmiş.
Şeyden korkuyorum çünkü. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem benim aklıma sadece şu geliyor. %55 oy olarak %80 parlamentoda güç sahibi olabilir misiniz acaba 2003 seçimlerinde olduğu gibi?
Yani ben tam onu anlamıyorum. Benim anladığım şey şu yani parlamento, parlamento yürütmeden hesap soracak diye anlıyorum.
Öyle değil midir zaten? Evet, normali.
Ben ona yani... Bu hani şimdi mesela gen soru veriliyor, çok kaldırılıyor. Hiçbiri görüşülmüyor şu anda. İktidar Partisi'nin oylarıyla. Şimdi öyle olmayacak.
Belki çift meclis falan, senato falan mı yapacak?
Onu demiyorlar. Öyle bir şey, ben okudum yani şeylerini. Öyle
ben de
bir,
hiç anlayamadım.
Öyle bir şeyleri yok. Ama belli ki yani birkaç yıl, iki yıl, belki üç yıl.
Bu sistemle gidecek.
Bu sistem burayı düzeltmek için şart.
Anladım. Umuyorum.
Yani doğru. Kaybedilenleri yerine koyabilmek için bu sistemden yararlanmak lazım. Başka türlü olmaz. Yani her şeyi parlamentoya götür, oradan çıkar. Bu düzelmez yani. Çok ciddi
i̇şte
kararlar
var benim. Neyse evet. İnşallah iyi olur. Yani kim kazanırsa kazansın iyi olur. Bütün bu yapısal reformlar esas girmemiz olay lazım. Evet, ama ondan önce şeyi sorayım. Şimdi bu yaşadığımız deprem bayağı bizim üretimimizin %10 ila 15'i arası.
Onu var mı emin değilim. Çünkü yani bu bölgenin Gaysa Birçazlı'nın katkısı %9.3-10 civarı diyelim.
Tarımda
fakat esas o 3 il yani Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay müthiş darbe yedi. Ötekilerdeki darbe %20-30'larda kalabilir. Ben kabaca bir hesapladım. Yani Gaysa Birçazlı hesabı bunu 20 ila 30 milyar dolar civarında bir maliyet.
Peki şimdi bu böyle bir maliyet var. Demin bahsettiğimiz işte insan kaynağı, işte önümüzdeki sene buralardan vergi toplanamayacağı için ortaya çıkabilecek
onlar
olan.
Onlar önemli.
Onları bir kenara bırakalım.
İhracat.
Tabii ki bir kenara bırakmayalım. Çok korkunç bir durum ama. Bir de şöyle bir risk var önümüzde. İzmir, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Bolu. Bunlar Türk ekonomisinin damarları.
Tabii. Aynı.
Balıkesir saydın mı bilmiyorum.
Saydım.
Bunların hepsi Tekirdağ. Bu, yani herhalde bunları bir araya getirsen Türk ekonomisinin %60-%70 eder.
Daha bile fazla.
Daha bile fazla. Bunların hepsi çok kuvvetli bir deprem riski altında.
Doğru.
Ve hiçbir hazırlığımız yok bizim bu konuda.
Maalesef yok. Evet.
Peki bunun içinde bir maliyet yok mu? Çok
olmaz,
belki,
olur mu?
Yani Güneydoğu ve hani Doğu Akdeniz'e harcayacağımızın çok daha büyüğünü buraya harcamamız lazım. Bunun kaynağını nereden bulacağız?
Tabii şimdi bu deprem olunca düşünülebilecek bütün kaynak bu tarafa gitti. Dolayısıyla bunlara ayrılacak ne var onu bilmiyorum. Çok zor bunlar. Çok zor işler. Biraz burada dış kaynaklara başvurmak lazım. Avrupa İskan Fonu'ndan, Dünya Bankası'ndan vesaire yararlanmak lazım. Ama tabii maliyetler o kadar yüksek ki onlar bunları karşılayamaz hepsini. Yani ben burada tabii bir de geriye dönüp bir hesap çıkarmamız lazım. Biz ne yaptık yani burada? Çünkü bak çok ciddi bir olay var. Burada mevcut iktidar bir deprem sonrasında iktidara geldi.
Doğru.
99 depremini yaşayarak geldik biz buraya. Artı 2001 krizini yaşayarak geldik. Şimdi burada ve Türkiye 62-63 milyar dolarlık özelleştirme geliri elde etti bu dönemde. Yani biz bu deprem olmadan evvel 6,5 milyon konut diyor Cumhurbaşkanı şeyde, Türkiye'de yenilenmesi gereken kentsel dönüşüm dengi. Bu parayı harcayarak ve bunu 20 yıla yarayarak yapsaydık bugün sıfır sorunlaydık.
Doğru.
Biz bunu yapmadık.
Evet.
Şimdi tamam önümüzdeki dönem...
Yaptığımız da çok kentsel dönüşüm sayılmaz.
Yok,
yani bu apartman yenileme bu.
Ben yani şeyi biliyorum, İstanbul'da yapılanları biliyorum. Yani Bomonti'de böyle bir üçgenin içinde gökdelenleri diktik 5-6 tane artı şey gerisi duruyor.
Tabii.
Yani bunları yapmadı. Şimdi bak bu şeyde 2005'te biz Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakeresine başladıktan sonra Türkiye'nin şeyi değişti. Havası değişti. Türkiye'ye 1923'ten 2005'e kadar 15.4 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye girişi olmuş. Yani adam getirmiş parayı koymuş, işte burada iş yapmış, bir şey satın almış, 70, kalıcı yani.
O zaman 70 milyar
15.3 milyar dolar. 2006 yılında Avrupa Birliği ile müzakeresine başladığımız yılın hemen ertesinde sadece o yıl 22 milyar dolar girmiş Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye ve bu 4 yıl boyunca...
Real sektöre giren para mı?
Tabii Türkiye'ye gelmiş yatırım yapmış yani.
Ya borsada değil yani.
Yok ya bankayı satın almış. Hı-hı. Ya yeni banka kurmuş, ya
fabrika kurmuş.
Ya birçok şey kuruldu gitti sonra biliyorsun.
Biliyorum.
Yani market bile kurdular.
Doğru.
Şimdi isim vermeyelim ama bu ne oldu abi bu paralar? Yani şeyden ne derler? O dönemde Türkiye'de hatırlarsan o kadar çok para girdi ki yani cari açığımızın üstünde para girdi Türkiye'ye evet. Dövizler dengesinden ve o giren parayla biliyorsun uzun süre yani 2003'ten 2013'e kadar 1 dolar 1,5 lira civarında gitti.
1.1'e indiğini hatırlıyorum.
Ama ortalaması 1,5'tür bunun. Böyle hepimiz kendimizi zengin hissettik biliyorsun. Doğru, yedik benim, içtik gezdik tozduk.
Benim eşim Amerika'ya gitti 4 bavulla geldi ve döndüğünde şöyle dedi. Acaba burada çalışıp orada mı yaşasak?
Ya öyle oldu. Yani, o da iyi değildi. Ama şimdi işte canım, orada, şey? Orada yapacağın şey bu paralarla o zaman bir varlık fonu kurup bu fazla parayı buna Hollanda sendromu diyorlar. Yani Hollanda'da işte şeyi bulunca öyle oldu. Para girişini aynı bizim gibi. Şimdi bu parayı biz varlık fonunda toplayıp da yavaş yavaş buradan kentsel dönüşüme girişsek biz bugün Türkiye'de...
Norveç galiba buna benzer bir şey yaptı.
Norveç tabii. Norveç petrol bulduğu için yaptı bunu ama akıllıca yaptı onu yemediler. Şimdi biz bulsak yerdik onu.
Yerdik tabii.
Yani adam onu koydu işte dünyanın en büyük şeyine sahip şu anda Suudlar kadar zengin herifler.
Ve duruyor paranın.
Tabii duruyor. Ve işte onu iyi yerlere yatırdıkları için gerektiğinde ufak bir miktarını harcıyorlar bir sorun olduğunda çözüyorlar. Biz bunu yapmadık. Yedik o paraları. Ne yaptık? AVM'ler yaptık. Konutlar yaptık işte. Kullanılmayan köprüler yaptık. Kullanılmayan havaalanları yaptık. Bir sürü yere harcandık
abi,
paraları.
Bin tane evi olan insan biliyorum. Bin tane evi var. Ya buna nasıl müsaade edilir ki?
Ama yani sistem buna itti adamları. Herkesin
ama
buna itti.
Ama sistemin buna izin vermemesi lazım.
Ama yani sistem buna izin verdiği için böyle yaşattı. Yani
bin tane eve sahip olmanın bir vergisi olması lazım.
E veriyor vergi işte.
Ama ne veriyor?
Gelir vergisini veriyor yani, aldığı kiraları.
Niye Fransa'da bir insan ona şey yapıp
yeltenmiyor? Çünkü Fransa'nın modeli bu değil.
İşte biz niye bu modele gitmişiz?
İşte ama sen söyledin saçmalık ya enflasyonu yani. Yaratarak büyüyoruz diye işte biz enflasyonla ve inşaatla büyüdük. Başka bir şey bilmiyoruz ki biz. Yani oturalım sanayimizi daha sofistike hale getirelim. Daha yüksek teknolojiyle.
Ama hep biz çocuklarımızı okutmak için dünyanın parasını harcıyoruz. Yani o adamlar da onu harcıyor. Şimdi bu adam okuyacak da ne olacak? Yani sofistike bir iş sahibi olsun diye yapmamız gerekmiyor mu? Buradan başlamıyor mu iş?
Doğru ama yani sen devlet politikası olarak yanlış bir yere gidiyorsan insanlar
buna göre... Oraya gidecek mecbur.
Tabii yani ne yapsın adam? Şimdi bir şirketin var. Ekonomi berbat bir durumda, yanlış yönetiliyor. Sen de şirket yönetiyorsun. Bana da soruyorsun ne yapayım diye.
Bu inşaata
bu olayın içindesin yani. İnşaata gir diyorsun adama yani.
Herkes girdi değil mi?
Herkes gitti.
Bütün sanayiciler, eczacılar girdi. Her şey inşaata.
Çünkü devlet bunu şey yapıyor. Bunu yaptın bari o zaman kentsel dönüşümü yap ya. Onu da yapmadık.
Yok. Hayır. Daha kötü hale getirdik.
Daha kötü hale getirdik.
Yani adalardan karşıya bir bakıyorum. İnsan ağlayası geliyor.
Tabii
yani.
Tabii feci oldu. Yani İstanbul'a baktığınızda bütün Anadolu böyle oldu. Hepsi birbirine benzeyen kişiliksiz binalar. Son derece yüksek, lüzumsuz, şehir merkezine toplanmış, yayamadık olayları falan.
Düzeltebilir miyiz bunu?
Bu zor, çok zor.
Yani
çok
zor. Mesela Ankara'nın toplam coğrafyasının sadece %3'üne tıkılmış bütün binalar.
Tabii, aynen.
Mansur Yavaş söyledi.
Ha, öyle.
Yani bunu bir yaymamız gerekmiyor mu? Şimdi
yani
İtalya'da bir yerden bir yere giderken evdir hep yani. Evet. Ama küçük küçüktür yani. Yeşillikler her yer ama. Kasaba gidersin
aynen.
Yani.
Aynen. Biz bunu yapamadık. Anadolu'yu yapamadık ki. Anadolu buraya geldi. Yani 18 milyon şehir mi olur ya böyle yani tamam oluyor tabii var.
Obez.
Rio filan gibi şehirler de var ama Tahran Mahran bize benziyor. Yani çözememişler olayı. Bizim çocukluğumuzda benim çocukluğumda Londra ile Paris en yüksek nüfuslu. 7'şer milyon falan. 5'er 6'şer milyondu da işte o zaman İstanbul falan 1 milyon falan
ben,
da herhalde.
Ben doğduğumda.
Şimdi ondan 7 milyonda duruyor.
2,5
biz geldik 18 milyon. Yani buradan çıkamazsın. Her şey kilit şu anda.
Kilit mi? Tabii çıkamaz mıyız?
Çok zor. Nasıl çıkacağım buradan? Yani ancak zenginler işte ikinci ev diyordu. Şehrin dışında villalar falan alıyorlar. Gidiyorlar.
Ama yani demin gençlerin durumundan bahsettim. Şehir merkezinde oturmak imkansız. Kaçacaklar,
yok,
gidecekler.
Yok ya bu paralarla yani otur. Kiralarla... Ama bu kiralar burada durmaz. Yani faizler artmaya başladığı anda bu işler hepsi çöker. Yani bu burada durmaz. İnsanlar abi, evlerini satmaya başlarlar. Çünkü yani normale dönerse iş
o kadar yani, tutmanın yani bir manası olmaz.
Enflasyon %10'a iner. Faiz de %12-13 olursa
enflasyon %10'a ne kadar da iner? Hı? Enflasyon %10'a inebilir mi hemen?
Hemen inmez tabii.
Çünkü bu, enflasyon inmez. Arttığı gibi indirilebilen bir şey değil.
Şöyle bir şey var yalnız. O önemli Mehmet. Sen de bunu biz yaşadık yani. 2001 krizinde biliyorsun o krize girdiğimizde enflasyon %70-80 o civarlardaydı. Büyüme işte gene böyle o 3-4 o civarlardaydı büyüme. İşsizlik daha düşüktü. Sonra 2001 ile birdenbire arttı. Ve ekonomi böyle bir krize girdi. Fakat hemen arkasından yeni bir iktidar geldi. Yeni iktidar IMF programını uyguladı. Devam eden IMF programı hiç ses etmedi. IMF programı bize bankacılık reformunu yaptırdı. Artı mali, kamu mali disiplinini sağladı. İşte bütçe açıkları düştü, devlet borçlanması düştü. O düşünce tabii o kadar büyük bir borçlanma.
Bir dönem için devlet küçüldü değil mi?
Küçüldü. Bütün bunlar yapıldı. Artı arkasından paradan 5-0 atıldı. O moral olarak bir şeydi. Hı-hı. Maddi değil. Ama hepsinden önemlisi Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakeresi başladı. Ve Türkiye'ye inanılmaz döviz girdi. O döneme baktığın zaman enflasyon %69'lardan hızla, yani hızla dediğim 4-5 yılda %6'lara kadar indi.
Orada şöyle bir itiraz var.
Beklenti değişti.
O gün satılacak çok şey vardı. Bugün satılacak özel size bir şey kalmadı.
Önemli değil. Önemli olan beklentinin değişmesi. Yani insanların geleceğe dair beklentileri değişirse, yani enflasyonun düşeceğine, ekonominin iyiye gideceğine, Türkiye'nin iyiye gideceğine, Türkiye'ye para gireceğine inanırlarsa ve görürlerse...
Bu kadar biraz kolay inanırlar mı?
Yapacağın şeylere bağlı.
Ya çünkü ya bir dönem bağlı. Öyle yapmıştınız, sonra böyle yaptınız, şimdi gene böyle yapıyorsunuz. Ya
ama iktidar değişirse de... olur. Mevcut iktidarla zor. Yani bu iktidar o konuda inandırıcı değil. Yani insanlara inandırıcı gelmez. Çünkü insanlar sorarlar yani böyle bir şey vardı da niye yapmadın şimdiye kadar. Şimdi mesela faiz sebep enflasyon sonuç diyorsun. Şimdi faizi arttırabilir misin böyle dedikten sonra? Arttırsan bütün inandırıcılığın zaten gidiyor.
Ama zaten sıfırlamadığın için de inandırıcılığın yok.
Ama gene de işte indiriyorum diye bir kendine göre bir şeyi var. Şimdi mesela bu yeni gelen, yeni birileri gelirse ya, o gelenler işte desteği alır, yapısal reformlara başlar. Mesela hukuk reformu yaptığın anda bir şeyler değişir. Türkiye'ye bakış değişir dışarıda. Hı. Ya bunları yapacaksın.
Peki
yok.
Ekonomi politikaları bir yani çok güncel siyasete çok girmek istemiyorum ama
bu, zaten bu, girdik yani.
Hayır, daha ne yok, hayır daha detayına girmek istemiyorum. Yok güncel siyaset değil mi? Sonuçta hani devletin temel ekonomi politikası enflasyon, faiz sebep enflasyon sonuç. Dolayısıyla bu güncel siyasete girmek değil. Bayağı bildiğiniz anayasayı tartışmak yani. Böyle bir sonuç. Şundan bahsediyorum. Bu mesela 6 parti diyelim ki iktidara geldi. Bunların ekonomi politikalarının birbirine uyabileceğini düşünüyor musunuz?
Öyle bir şey açıkladılar biliyorsun. Ben onu okudum.
Ama aşırı liberal var. Sosyal demokrat var.
İşte belli bir yerde uzlaşmış görünüyorlar. Tabii bilmiyoruz. Yani bu seçim öncesi böyle olur da iktidara gelirsen ne olur onu bilmiyoruz. Göreceğiz. Ama açıkladıkları ortak mutabakat metni bence makul.
Sürdürülebilir bir şey midir?
Bence makul. Böyle giderlerse şunu görmüş olmaları lazım. Gördüler mi bilemeyiz tabii de. Şunu görmüş olmaları lazım. Yani bunu sürdürmezlerse, bu açıkladıkları gibi gitmezlerse çok kaybeder.
Yürümez.
Hemen kaybeder. Hemen gider yani. Hemen gider.
Yani burada aslında önemli olan seçimi kazanmaktan ziyade tabii ki çok önemli seçim ama sonrasında dirayetli durabilmek.
Tabii duramazsan hemen kaybedersin.
Çünkü, daha büyük kaybedersin
çünkü, artık. Çok büyük kaybeder. Hepimiz kaybederiz zaten. Şu ana kadar uyguladığı yanlış ekonomi politikasıyla ülkeyi çok ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakmış bir iktidar var. Hı. Ve oy oranı hala %30'ların üzerinde. Var. Dolayısıyla senin yapacağın iktidara gelirsen eğer muhalefet için yapacağın en ufak bir hatada bu iş tekrar hemen tersine dönüyor.
Tabii tabii. Katılıyorum.
Onun için yani herhalde bunun farkındalar diye düşünüyorum.
Katılıyorum. Yani çok çok doğru. Şimdi yapısal reformlara girelim. Şimdi sürekli yapısal evet. Siz diyorum, bir sen diyorum ben de, sen diyorum.
Evet, evet.
yapısal reformlar. Şimdi nedir ilk? Vergi midir mesela?
Yok, bence ilk sosyal ve siyasal reformlar. Yani ilk diye bir şey yok da hepsini eş anlı yapmak lazım.
O bunları. Tabanı yapmadan
yani,
ama olmaz.
Evet, yani bu adımları hemen aynı ilk gün mesela hukuk reformunu yapacaksın. Hı-hı. Hemen.
Ya Çin'de de hukuk yok kardeşim demeyeceksin ama.
Demeyeceksin çünkü Çin'de hukuk olmadığı için oraya yatırım gidiyor. Yani Çin'e hukuk anladım. Getirirsen 50 yıldır 60 yıldır hukuk olmadığı için orayı biliyorlar.
Evet.
Yani orada kimle muhatap olacağını, nasıl yapacağını biliyor adam. Onu set etmiş kafasında. Batılı oraya ona göre yatırıyor. Bugün demokrasiye geçsin için bu düşer. Ne olacağını bilemez çünkü. Yani yatırımcı
tahmin
açısından...
Tahmin edilebilir olması.
Evet, yatırımcı açısından en önemli olay bilinebilirlik. Türkiye bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Bir Çin gibi olayım diyor, bir Batılı gibi olayım, bir Orta Doğulu gibi olayım. Kararsız gidiyor onun için. Hukuk reformunu yapacak. Madde 1. Hakimler, savcılar kurulu. Hemen buradan yürütmeyi çıkaracaksın. Yasama tamamen bağımsız.
Hatta hakimler savcıları
tamamen.
Hakimler savcıları
belki onu da ayırmak lazım. Şey çünkü var. Doğrudur. Çünkü savcı daha yürütmeye yakındır. Hakim daha bağımsız.
Bir de tabii savcıya bağlı bir adli polis olması lazım.
Tabii. Bunların hepsi. Yani bunları ilk anda yapabilirsin hemen. Bu mesajı verirsin. İşte haksız yere yattığını düşündüğün insanlar varsa bunlarla ilgili kararların alınması lazım.
Orada da haksız yere yattığından ziyade nedir yani dosyasına bakacaksın. Yani tabii, haksız tabii, bence haksızla olmaz. Takım tutar gibi bir şey
aynı,
değil bu.
Katiyen olma. Onu yaparsan mevcutla aynı duruma tabii. Gelirsin. Orada hakim bakacak olaya ama bağımsız bakacak. Yani yürütmeden tamamen bağımsız olarak karar verebilecek. Karar neyse odur. Şeyleri yapacaksın. Yani bu hukuk reformuyla birlikte işte demokratikleşme adımlarını bunların hepsini atman lazım. Bu bir.
Meclisi çalıştırmak lazım.
Meclisi çalıştırman lazım. Ve hemen arkasından mesela faizi yükseltmen lazım. Bu hiç kaçınılmaz bir şey.
Ama ne kadar yükseltmek?
Ben çok net söylüyorum. Bu sosyal ve siyasal adımları atabilirsen ilk iki gün. Üçüncü gün faizi %8,5'tan Merkez Bankası için konuşuyorum. Bugün de Merkez Bankası'nın kararı var ama kaç yapacağını bilmiyoruz. 8,5 diyelim. %8,5'tan 13'e çıkarırsan iyi bir Merkez Bankası, yani Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirerek yani oraya hakikaten itibarı olan, güvenilir, bağımsız.
Bu değiştirmek demek sadece bütün kadroları değiştirmek anlamına gelmiyor değil mi?
2-3 kişi yani orada üst yönetimi değiştirirsin çünkü itibar kaybettiler. Hı-hı. Bağımsızlığı koruyamadılar öyle görünüyor. Dolayısıyla bu değişikliği yapıp Merkez Bankası'na hemen bağımsız bir yapı verip ondan sonra ardından Merkez Bankası %13'lere çıkarırsa mesela işte 5 puan arttırırsa çünkü 55'e çıkarırsa doğrusu bunun 60'tır da yani enflasyon kaçsa onun üstünde vereceksin. Doğrusu budur da ama buraya getirirsen sanayi ve bankalar elinde kalır. O faize birden çıkarsan her şey batar. Öyle bir şey yapmayacaksın. 12-13 yapacaksın. Ve bütün diğer setup'ı değiştirdiğin için beklentiler değiştiğinden insanların ve diyeceksin ki yani ben bunu arttırmaya devam edeceğim. Önümüzdeki ay tekrar bakacağım. Arttırmaya
ama yani bir limiti olduğunda bilecek herkes.
Ha, tabii yani bu tamam diyecekler. Bu adam geldi. İşte bağımsız bir Merkez Bankası var. Ve enflasyonu düşürmeye kararlı. Bu yolda gidiyor. Bence bu yolla olay çözülür yavaş yavaş.
Sonra?
Çok hızlı gider. Sonra yavaş yavaş zaten oturmaya başlar.
Şimdi 100 yıldır devam eden bir vergi saçmalığı var bu ülkede.
Evet, onları biraz daha ileride çözmen lazım. Ama çünkü şu anda açığın var. Çok ciddi. Yani hayır, bütçe yarı bütçede bitecekse yarı yani, yılda.
Hayır, hiç vergi vermeyen bir sürü insan
var. Tamam, onların üstü. Benim bak orada bazı tezlerim var.
Ya şöyle bir şimdi, vergi affı. Şimdi yani biz, her yıl vergi affı çıkmasının sebebi ne olabilir ki?
Bir kere bunu anayasada yasaklayacaksın. Yani bu kesin. Yani
vergi
şu anda
ve imar affı yasaktır.
Ya bu tür aflar yoktur yani. Yapamazsın.
Ya ben kendimi gerizekalı gibi hissediyorum.
Ben de öyle.
Her sene ödüyorsun.
Adamlar affediliyor. Sen cezan varsa cezanı da ödemişsin. Adamın cezası gidiyor. Herkes mesela Merkez Bankası'nın bağımsızlığını konuşuyor. Çok önemli. Hakikaten çok önemli. Yani para basma yetkisini birine verdiysen, hükümetten alıp başka bir birime verdiysen o bağımsız olmalı. Hükümetten emir almamalı. Aksi takdirde bunu kontrol edemezsin. Tamam, çok önemli. Bir. Bana sorarsan ikinci önemli şey TÜİK'in bağımsız olmasıdır. Tamamen bağımsız olmalı. TÜİK'e hiç kimse karışamamalı. Yani burada özel sektör ve kamunun, hatta özel sektör ağırlıklı %60-40 bir şirket gibi örgütlenmesi lazım. Bunun yönetimine bunların karar vermesi lazım. Atamalarını, maaşlarını, her şeyini onlar. Hatta özel sektörden katkı da alınabilir buraya. Yani herkesten karının %50 kadar bir katkıyla maaşları da devlet ödememeli. Yani. Böyle ödenmeli. Ki bunlar mali ve karar özelliğini alsınlar bağımsızlığını. Üçüncü konu vergi. Vergi denetimi bağımsız olmalı.
Kesin.
Yani git ben Mehmet'e kızdım. Mehmet'i incele. Onu öldür gel. Böyle bir şey yapalım.
Ama diğer taraftan da en kuvvetli adamı denetleyebilen bir.
Aynen öyle.
Evet. Yani Allah'tan yani, korkar gibi korkmak lazım.
Yani Amerika'da neyse IRS, Türkiye'de de bu olacak. Yani bu üçü bağımsız olmalı. Devlet yani yapılacak o kadar çok şey var ki. Mesela devlet teşkilatlanmasında en önemli adam müsteşardır. Müsteşar, ben müsteşarlık yaptım yani. Müsteşar çok önemli bir adam.
Bilen adam odur çünkü.
Hem bilen adamdır, hem kurumun hafızası odur, hem de siyasetçinin siyasi isteğini frenleyip aşağıya veren, aşağının da sert teknik şeylerini frenleyip yukarı götüren, o dengeyi sağlayan adam müsteşar. Şimdi müsteşarı buradan çekip de...
Özal döneminde bozuldu değil mi bu iş?
Ya Özal şey yapıyordu, dinliyordu müsteşarı.
Ama yani şey vardır ya, yani, bana gelin hallederim işinizi.
Öyle çok yapamadı yani öyle dese de yani müsteşarlar
kıramadı onu
yok, yok öyle kolay değildi yani müsteşar önemli adam. Şimdi müsteşarı oradan çekip de bakan yardımcısı koyduğun zaman bakan yardımcısı siyasi. Bakan siyasi, bakan yardımcısı siyasi. Bunu yürütemiyorsun. Yürümüyor da şu anda hiçbir yerde hiç yürümüyor. Herkes yukarıya bakıyor.
Bilmez yani.
Yani mesela bunların hepsinin değişmesi lazım. Onun için benim bir espriyle karışık söylediğim bir şey var. Yani yapısal reform yapsa da nedir bu yapısal reformlar diye soruyorlar bana. En kestirme yolu son 3 yıl içinde alınmış bütün kararlar iptal edilmiştir diye bir kararname çıkarırsam bayağı ciddi bir yapısal reform olur ya.
Şimdi Merkez Bankası'na geçeyim. Biraz magazinine gireyim. Belki eğlenir izleyenler. Kim Merkez Bankası'nın sahibi?
Merkez Bankası'nın sahibi büyük ölçüde hazine. Şöyle bir şey
ya
var.
Çünkü Rothschild'lar falan var ya.
Yok yok. Bu tamamen bir şey. Şehir efsane. Safsata yani. %55'i hazineye ait. Hı hı. %20'si payların Ziraat Bankası'na ait. Kabaca 19 küsur da. %75'i devletin yani. Ziraat Bankası da sonuçta devlete ait olduğuna göre %75'i devletin. Kalanı da bankalara ve milli kurumlara ait. 6500 civarında da özel şahıs var.
Yabancılar var mı?
Yabancı yok. Ama şey var. Azınlıklardan var. Yani
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.
Tabii. Yani şöyle hep herkes diyor ki bunu niye açıklamıyorsunuz? Bu bir şirketler açıklamaz yani. Bu kişiler istemediği sürece açıklanmaz. Onun için açıklanmıyor. İşte onun içinde Rothschild var. Sayalım ki Rothschild var. Ya da Rockefeller var. Ya bu adamın orada durması için aptal olması lazım. Çünkü Merkez Bankası karından %5 işte ihtiyat akçesi falan ayırıp da ilk %5'inden karının bu ortaklara ödeme yaptıktan sonra kalan bütün karı hazineye veriyor. Ortaklara düşen para sayı çok olduğu için o zaman ben işte hazinedeyken Merkez Bankası'nın genel kuruluna giderdim hazinenin oyunu kullanmak üzere. Oraya şeyler gelirdi bu Merkez Bankası'nın payını almış olan kişiler. Derlerdi ki ya biraz doğru bir kar payı verin ki geldiğimiz dolmuş parasını taksi parasını karşılayalım. O kadar düşüktür. Yani onun için diyorum Rothschild'in burada durması için enayi olması lazım. Böyle bir sistem var Merkez Bankası'nda. Niye böyle bir sistem var dersen devletin kurumu gibi olmasın diye kurulmuş bu anonim şirket ve kurulurken çok para da yok o zaman tabii. Atatürk ve işte arkadaşları o zaman Merkez Bankası kurulurken halka çağrı yapmışlar. Halka arz ediliyor şeyler, belli bir pay, bunu alın diye. Yani neredeyse rica ederek aldırmışlar çoğu insana o zamanki payları. O bu.
Bu model dünyadaki modellerin aynısıdır.
Her yerde aynı değil ama benzer böyle modeller var. Amerika'da mesela Amerika'da 7-8 bankanın sahipliği var. Onlar ortak. Yani
ya bunlarla ilgili çok fazla şey, tevatür ve çok şey var.
Ya mesela o iyi harfiyle ilgili.
Türkiye Cumhuriyet
mi diye yani bu niye böyle falan diye. Cumhuriyet savcısı mesela adamın adı. Türkiye ama devlet
kurumu direkt
diye.
Devlet kurumu olmasın.
Olmasın diye. Yani direkt devletin talimat bir yer mi? Bağımsızlığı korumak için, vurgulamak için konulmuş şeyler. Çok yanlış yorumlar var. Birçok Lozan'ın 100 yılda bitmesi gibi bir olay.
O çok ilginç hakikaten. Yani gizli olduğu, gizli... Benim Lozan'da azınlıklardı şeyim, tezim. Hı hı. Şimdi gizli maddesi var. Gizli olduğunu kimler biliyor? Onlar ölürse ne olacak?
Hayır, vatandaş biliyor, bir de gizli madde varmış diyor, soruyor mesela bana. Gizli, ben bilmiyorum, bu kadar Lozan üzerinde çalışmışlığım var. Gizli o biliyor, ben bilmiyorum.
Aynı şey işte doların altına ne olması, bağlı olmasından vazgeçmenin de gene benzer bir komploya dayandırılıyor.
Yani şuradan karşı şöyle
çok bir, saçma bir şeydir bunu yapmak.
Şöyle bir şey var, oradan geliyor. Para karşılıklı mı? Mesela Merkez Bankası karşılıksız para basıyor.
He.
Fed karşılıksız. Dünyada bir, bütün paralar karşılıksız.
Bir dönem hani
1971'e kadar, 72 Nixon dönemi, yani şeye kadar, şöyle Bretton Woods anlaşmasıyla bu esas 1914, yani Birinci Dünya Savaşı'na kadar çoğu para kağıt para, altın karşılığı basılmış.
Doğru. Çek gibi yani.
Sonra savaşın yükünü kaldıramayınca para basma mecburiyeti de var. Bu kaldırılmış çoğu yerde. Amerika ve birkaç ülke devam etmiş. O çoğu ülkede İkinci Dünya Savaşı'yla kaldırmış. Bir tek Amerika kalmış. Hı hı. Bretton Woods Anlaşması da esasında bir parçası budur. IMF Dünya Bankası kurulmasının yanında. Orada demişler ki bir ons altın karşılığında $35 basılabilir. Dolar altın karşılığı basılacak. Bu da 1971-72 Vietnam Savaşı'na kadar gelmiş. Vietnam Savaşı'nda Amerika buna dayanamaz hale gelince demiş ki ben kaldırıyorum şeyi. Çünkü Fransa şey istemiş Amerika'dan. Ben dolar istemiyorum, al dolarlarını ver altınımı deyince Nixon altın karşılığını kaldırmış. O zaman yani dolarla, o zamana kadar bizim gibi ülkeler, diğer ülkeler dolarla kur oluşturduğunda dolaylı olarak altına bağlanmış oluyorlardı.
Evet.
Ama o altında kalkınca bütün paralar şu anda karşılıksız basılıyor. Hı-hı. Dolayısıyla yani dolar da karşılıksız basılabilen bir para. Onun
ama
için
bir herkes... bizim hani İngiltere'de, Amerika'da altınımız var mı?
Merkez Bankası'nın kalmadı diye biliyorum. En son bakmıştım. Yani sonradan yeniden yollandım bilmiyorum. Yollanmadı herhalde. Yani bu çok konuşuldu. Hı. Buralarda niye bizim altınımız var diye. Merkez Bankası bunları yavaş yavaş çekti. Amerika'da vardı Fed nezdinde. İngiltere'de vardı Bank of England nezdinde.
Neden vardı?
Şunun için vardı. Swap anlaşmaları yapılıyordu. Hı. Yani enteresan bir şey. Şimdi orada İngiltere Merkez Bankası'nın altında şeyi var. Deposu var. Altın deposu. Son derece iyi korunan. Orada her ülkenin altınları var. Mesela diyorsun ki sen, ya benim burada işte 100 lira altınım var. Ben bu 100 lira karşısında şu anda geçici olarak dolara ihtiyacım var. İşte bana bunun karşılığında neyse $500 ver ya da $200 neyse karşılığı. O zaman senin altınlarını alıp hangi ülkeyle anlaştıysan, mesela İsviçre'nin tarafına koyuyorlar. Hmm. Sana $200 veriyorlardı.
Gerçekten swap var yani.
Tabii gerçek swap buydu yani. Sonra sen diyorsun ki işte 3 ay sonra tamam, ben param geldi, al paranı ver altını. Doğru, altınlar geri geliyor. Böyle bir sistem işliyordu. Sonradan bunları işte böyle bir baskı olunca çekildi. Ben de diyorum,
Sırbistan para geldi. Niye buna swap deniyor? Bundanmış meğerse.
Şimdi swap de öyle, yani altın swap'ı böyle yapılıyor ama şimdi para swap'ı yapılıyor. Sen Türk liranı veriyorsun. Hmm. Karşında dolar alıyorsun ya da euro alıyorsun. Neyse, ya da onun parasını alıyorsun. 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra
kağıt üzerinde tabii.
Tabii. Sonra vadesi dolunca sen Türk liralarını veriyorsun ya da dolarlarını veriyorsun, o da Türk liralarını veriyor, kapanıyor.
Anladım.
Bir de faiz ödeniyor tabii bu arada.
Peki yani, peki bu dolara bağlı olmaması, karşılığının olmamasının ne zararı var?
Şu zararı var, istediğin kadar basabilirsin. Altında mesela bir ons karşılığı, yani bir ons dediğimizde 21.1 gram. Yani her bastığın $35 21.1 gram altın koyarken şimdi sıfır koyuyorsun. Dolayısıyla sınır yok. Altına bağlanmanın bir sınırı yok. İstediğin kadar basabilirsin o zaman. Nitekim bastı. Fed bastı istediği kadar.
Ama orada da sonuçları var.
Sonuçları var yani, ama Fed bastı mı bütün dünyaya oluyor sonucu. Tabii. Sen bastın mı sana oluyor. Onun için Merkez Bankası'nın bağımsızlığı önemli. Hmm. Merkez Bankası hükümet bas kardeşim parayı dediği zaman bir dakika diyecek yani benim bağımsızlığım
ince
var.
Ayar, ince ayar oldu.
Tabii, o yapacak. Onun için önemli yani. Aksi takdirde şey sonsuz. Mesela madeni para sistemindeyken değerli kıymetli maden kullanılarak altın, gümüş gibi sikkeler basılırken onun bir limiti vardı hakikaten. Elindeki altın stoku belli, gümüş stoku belli.
Ama orada inceliyormuş, para pula dönüyormuş.
Evet, o zaman da tahşiş denilen Osmanlı
ondan
çok
yapmış. Ondan geliyormuş değil mi? Paranın pula dönmesi.
Paranın pula dönmesi.
Yani o kadar inceltmişler ki bir süre sonra gümüşleri.
Fatih yapıyor onu. Sonra çok Osmanlı padişahı yapıyor tahşiş edilme olayı.
Yani şeyler, malzemeler farklı ama.
Ama gene de, orada, yani. Gene de orada bir limit var. Gene de yani ne kadar inceltirsen incelt işte altını şey yapmadığın sürece. Onu İngiltere yapıyor. Elizabeth zamanında, 1. Elizabeth zamanında yapıyorlar ve gümüş paranın içindeki gümüş miktarını azaltıyorlar. İşte meşhur Gresham Kanunu diye bir kanun vardır o zaman İngiltere Kraliçesi'nin danışmanı, darphane müdürü. O tespit ediyor. Kötü para iyi parayı piyasadan kovuyor. Yani iyi paraları alıyorlar, içinde gümüşü bol olan eritip gümüş olarak satıyorlar. Dolayısıyla kötü, gümüşü az olan paralar kalıyor piyasada. Öyle bir tez var. Ama bu madeni parayla.
Anladım.
Şimdi iyi para kötü parayı kovuyor. Yani dolar iyi para, mesela Türk lirası kötü para, dolar hakim oluyor.
Finans merkezinin İstanbul'a getirilmesi neden gerekli? Hele bir deprem riski varken.
Bana sorarsan hiçbir gereği yok. Yani bir finans merkezi olması için iki şey lazım. Finans ve merkez. Bizde ikisi de yok. Yani finansımız da yok. Merkez de değiliz. Dolayısıyla finans merkezini oradan al buraya getir, hepsini bir yere topla, bir etkisi yok. Önemli olan senin böyle şey kabul edilebilir, dünyada geçerli bir ekonomi politikası izlemen lazım. O zaman finans merkezi, her tarafta finans merkezin olabilir. Hiçbir önemi yok. Yani Merkez Bankası'nı mesela buraya getirmenin hiçbir anlamı yok.
Benim gibi kötü bir öğrenci olduğunuzu kitabınızdan
kötü öğrenci. Yani ortaokul, lisede, üniversitede bayağı iyi bir öğrenci.
Ben de çok kötü bir öğrenciydim. Bu eğitimin kötü olmasından mı kaynaklanıyor?
Yani tabii birçok şey etkiliyor. Ben biraz böyle edebiyata çok düşkündüm. Yani çok kitap okuyordum. Yani kötü bir öğrenci olmakla birlikte çok roman okurdum ben. Birincisi. İkincisi de fen derslerinin hocalarından mı pek böyle onlardan memnun değildim. Yani kafamdaki soruların cevabını bulamadığım için sevmedim. Mesela matematiği sevmedim ben.
Matematik sevmek Türkiye'de sevdirmezler de ondan.
Ya aynen ondan. Yani mesela hep kafamda soru vardı. Sorduğumda da cevabını almadım. Hatta terslendim. Şimdi mesela türev alıyorsun.
Niye alıyorsun?
Niye alıyoruz biz bu türevi yani? Hayatta bir işime yarayacak mı, yaramayacak mı, bunu göremiyorum. Buna bana anlatmadılar. Ta üniversitede, ülkede, 3. sınıftayken Tuncer Bulutay rahmetli oldu diye bir hocamız vardı matematik dersinde. Türev aldı ve türevin ne anlama geldiğini anladı. İlk defa o zaman anladım ve onda ben matematikten sınıfın en yüksek notunu aldım. Deli gibi matematik çalıştım. Yani İngilizcem o zaman o kadar da iyi değildi. İngilizce, Türkçe ne kadar matematik kitabı varsa okudum, çalıştım. Ben Mülkiye 3'te matematiği öğrendim. Yani tabii biliyorum da ama yani orada geliştirdim. Anlatabiliyor muyum? Yani anladım, tamamen bununla ilgili bir olay. Yani neye yarıyor? Mesela Mülkiye'de...
Fransızlar'da böyledir. Hiç yaparsın ama niye yaptın belli.
Mesela ortaokul, lisede kötü öğrenciydim. Çünkü anlamıyordum yani ne olduğunu, neye yarayacağını, bana ne anlatıyor bunlar anlamıyordum. Bir türlü de kimse de bir şey söylemiyordu. Herkes böyle ezber, deli gibi ezberliyor.
Onlar da bilmiyorlar değil mi hocam?
Onlar da anlamıyordu ama ezberliyorlardı. Ben ezberi de çok sevdim.
Hocalar da bilmiyor olabilirler.
Hoca da bilmiyor olabilir cevabını.
Tamam. Şundan açtım bu konuyu. Bütün o yapısal reformlar içinde, yani yapısal reformlar daha para piyasalarıyla ilgili bir şey söylüyoruz ama.
Evet.
Bence temelinde bu var. Yani
eğitim.
Evet yani ben matematiği sevmiyorum diye bir şey olmaz çünkü hayatın her yerinde matematik
tabii, var. Tabii aynen.
Yani matematiği sevmiyorum ne demek? Yani yürümeyi sevmiyorum tabii, ya da işte aynı şey aynen. Neredeyse. Bunu değiştirmek kolay bir şey mi yoksa?
Bence çok zor değil. Çok zor değil fakat bir kere her şeyden evvel öğretmenlerimizi bir eğitimden geçirmemiz lazım. Yani her yıl. Veya 2 yılda bir. Kısa kısa eğitimler
almamız lazım. Kızacaklar bana ama galiba öğretmenliği gerçekten sevenlerin öğretmenlik yapması lazım. Yani başka çarem yoktu, evet, öğretmen oldum.
Evet. Ama onun için de maaşları falan yükseltmek lazım. Yani gerçekten öğretmene iyi para vermek lazım. Hı. Haklarını yemeyelim. Yani kesinlikle, çok %100. Fedakarane işler yapılıyor. İyi para vermemiz lazım ve hakikaten onları böyle 2 yılda bir yani çeşitli eğitimlerden geçirmemiz lazım. Yani bunları anlatabilmeleri lazım çocuklara. Yani orada çıkıp da işte ne bileyim kimyada redoksu yapıp geçip gitmek, ya bu nedir ya? Ne yarıyor? Ya bu çocuk bunu nerede kullanacak? Bunu böyle basitleştirerek, hatta şimdi o kadar gelişti ki videolarla vesaireyle. Şimdi mesela fizik anlatmak çok daha zevkli bir hale değil geldi. Mi? Ya fizik bayağı zevkli bir ders. Ama bana ortaokulda, lisede anlatıldığı gibi anlatırsan ben onu sevemem yani.
Bu çok önemli, değerli. Yani bir de eğitim süreleri de çok uzun. Yani çocukları tabii, sabah 8'den akşam 5'e kadar okulda tutup çok fazla bir şey de öğretmiyoruz yani.
Ben bak sana bir şey söyleyeyim. Benim torunum şimdi anaokuluna gidiyor. 5-5,5 yaşında. Benim torunum İngilizce sunum yapabiliyor. Bak daha okuma yazmayı falan öğrendi hepsini. Seni temin ediyorum, ben üniversiteye geldiğimde onun yaptığı İngilizce, şu anda yaptığı İngilizce tabii, sunum yapacak durumda değildim. Böyle bir İngilizce eğitimi olur mu ya?
Tabii.
Yani 3 sene ortaokulda okumuşum, 3 sene lisede okumuşum, saatlerce. What is this, this is a pencil'dan öteye gidememişsin yani. Böyle bir eğitim olur mu ya?
Olmaz.
O zaman durup bunu değiştirmemiz lazım.
En temel iş
bu. Ama dediğim gibi öğretmenlere iyi maaş vereceğiz, bu çocuklar iyi yetişecek. Devlet liseleri için söylüyorum. Öteki taraflarda dünya paralar veriliyor.
Ve gene karşılığı
oralarda
yok.
Biraz iyi eğitim olabilir.
Bana gene karşılığı yok yani. Bir de şöyle bir durum var. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Çok önemsiyorum ben bu işi. Biz çocukları kafadan bölüyoruz okullara göre. Yani evet, sosyoekonomik evet, durumlarına göre. Sonra da oradan devam ediyorlar. Halbuki yapmamız gereken herkese eşit saatlerde yani devlet okullarına alıp.
Benim çocukluğumda böyleydi.
Ama şimdi bizde de şunu yapmıyorlardı. Doğru dağılamıyorduk. Yani mesela adamın sanata meyli çok yüksek.
Doğru.
Kafası eziliyordu.
Evet doğru, öyle
spora bir şey. Spora meyli çok doğru, yüksek. O adama matematik, aşırı bir matematik doğru, öğretmek, onun kafasında eziyordum. Sen serseri olsun sen diyordun. Abi top oynuyor da.
Tabii doğru. Aynen.
Yani onu oraya yönlendiriyorum. Ya yani sanki herkesi benzer okullara alıp ondan sonra maddi durumuna bakmaksızın dağıtmak. Yani biraz bir Finlandiya modeli bu ama.
Birçok ülkede de bu bize benzerdi de onlar düzeltmeye başladılar. Yani şimdi gözümün önüne şey geliyor. Sen onu deyince Pink Floyd'un The Wall şarkısı geliyor. Yani orada da böyle tek düze haşlıyorlar ediyorlar filan. Kıta Avrupa'sının ve İngiltere'nin de modeli biraz öyleydi.
Öyle
biraz falan, farklılar vardı. Mesela kuzey ülkeleri farklı dediğin gibi. Finlandiya, Norveç filan oralarda çok daha farklı. Ya yavaş yavaş bu tarafa bizim hızla geçmemiz lazım yani. Gerçekten o modele, yani insanları şeyine göre, Almanya kadar katı değil.
Hı hı.
Orada çünkü cezalandırma gibi yapıyor.
Orada biraz ayrımcılık da var.
Ama yani hakikaten insanları ona göre ayırmak lazım. Gerçekten sanatta yetenekliyse orada gitmesi lazım.
Ülke şirket gibi yönetilir mi?
Yönetilmez.
Bana sanki daha, yani illa bir şeye benzetmek gerekiyorsa sendika gibi yönetmek daha mantıklı.
Yani devlet bence şirket gibi asla yönetilemez. Çok ciddi farklar var arada. Yani mesela birincisi şirkette patron bellidir.
Ve patrona çalışır şirket.
Evet, yani aile şirketiyse adam bellidir zaten. Hı. Aile şirketi değilse de çoğunluğu olan kişiler, neyse kurumlar, onlar karar verirler. Devlette patron şimdi böyle belli oldu gibi ama bu dönem, bu sistemde belli ama normal sisteme geçildiğinde devlette patron biraz daha anonimdir.
Hı hı.
Yani işte yasaması var, yürütmesi var, yasayı çıkaran ayrıdır, denetleyen ayrıdır, yargısı ayrıdır gibi bir sürü şeye bürokrasi vardır. Yani onun için böyle patronu çok belli değil. Birinci en önemli fark bu. İkinci büyük fark, şirket vergi verir, devlet vergi alır. Yani devlet açık verdiği zaman vergiyi koyar, vergiyi alır. Şirket açık verdiği zaman böyle bir çaresi yok. Borçlanmak zorunda ya da gelirini arttırmak için bir şeyler ya da harcamasını kısmak zorunda. Şimdi bu tür farklılıklar bu ikisini farklı bir yere koyuyor. Bence işin doğrusu devleti devlet gibi, şirketi şirket gibi yönetmektir. Yani devlet kar etmez. Devlet sosyal yarar sağlar. Devlet kar ediyorsa vatandaş zarar ediyor demektir. Halbuki şirket kar eder. Anlatabiliyor muyum? Yani buralarda çok ciddi farklılıklar var. Onun için devleti gerçekten devlet gibi yönetmek lazım.
Çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Ne demek? Çok
keyifli. Var mı söylemek istediğin bir şey?
Yani.
Voleybol sormayacağım.
Sor, onu da konuşalım.
Şey yapmıyorum. Sevmiyorsun şimdi, şey yapmayayım. Fenerbahçe'den memnun musun? Onu da sormayacağım.
Ya voleybol takımından ve kadın basket. Fenerbahçe kadın sporlarında çok iyi.
O tarafa, şey. O tarafa yönlenmesi lazım.
İlginç bir şey. Zaten orada ağırlığı var, evet.
Hakikaten çok teşekkür ederim kırmadığın için. Biliyorum gitmek istemiyorsun hiçbir yere ama umuyorum gene beraber konuşuruz.
Senden konuşmak her zaman keyiftir.
Benim için çok büyük keyif. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.